بسم الله الرحمن الرحيم. Nasıl ki kalbe gelen ya da geldiği zannedilen bir takım şeylere göre değil de Kur'an ve sünnete göre davranmak lazımsa, eğer o kalbe gelen şeyler, keşifler, kerametler yahut bir takım ilhamlar Kur'an ve sünnete uygunsa, o zaman bir değer ifade edeceği bir gerçek ise, aksi halde bunların bir değeri yoksa, aynı şekilde böyle keşif ehli, keramet ehli insanların da uyması gereken alimlerdir. Helaller, haramlar mevzuunda, iman esasları mevzuunda, muamelat mevzuunda, Evliyaullah da yine müçtehitlere tabi olmakla mükelleftir. Yani ben zaten veliyim, o halde ben alimlere uymam. Ben zaten anlıyorum, kalbimle anlıyorum. Kalben hissettiğim için yani bir müçtehide de tabi olmam da gerekmiyor şeklinde bir şey söylenemez. Eğer mesele ilimle alakalıysa, Kur'an'la, sünnetle bilinmesi gerekli olan bir mesele ise, o meselede veli alime danışmak zorundadır ve veli alime tabi olmak zorundadır. O meselelerde söz alimindir. Ama eğer mesele kalbin ıslahı ile ilgili, marifetullah'la, muhabbetullah'la ilgili bir mesele ise, o meselede de alimler velilere sormalıdır. Onlardan görüş almalıdırlar. Dolayısıyla mesela bir insan şöyle sorsa, alim mi veliye tabidir, veli mi alime tabidir? Yahut da alim mi üstündür, veli mi üstündür dese, bunun cevabı şudur. Bu soru şuna benziyor. Matematik profesörü mü üstündür, fizik profesörü mü üstündür? Yani her ikisi de farklı alanlardır. O halde eğer, peki kim kime tabidir? Eğer konu matematikle ilgiliyse, fizik profesörü matematikçiye tabidir. Eğer konu fizikle ilgiliyse, matematikçi fizikçiye tabidir. Hangisinin branşıyla alakalıysa, diğeri ona tabi olması icap eder. Mesela diyelim ki bir insanın nefsinin ıslahını konuşuyorsak, marifetullahı, muhabbetullahı konuşuyorsak, belki bir takım gaybi işaretler arıyorsak bir mevzuda, yani Kur'an'la sünnetle mesela bir şey bulamadıysak, bir takım gaybi işaretler arıyorsak, o meselelerde tabii ki Allah dostlarına ulaşmak, onlarla istişare yapmak esastır. Allah Resulü alimlerle istişare edilmesini emrettiği gibi abidlerle de istişare edilmesini tavsiye etmiştir. Çünkü abidler de meseleye başka bir açıdan bakarlar. Onlar da kalplerine bir takım şeyler gelir. Onun için onların da görüşün alınması bu yönden önemlidir. Ama bu Evliyaullah dediğimiz insanlar eğer konu ilimle alakalı bir konuysa, fıkıhla, hadisle, tefsirle, akaidle alakalı bir mesele ise, tabii ki o meselede alime danışacak, onun yanında da konuşmayacaklar. Eskiden böyleydi. Evliyaullah'tan birisinin yanına bir alim geldiği zaman, o veli insan, biz Kur'an'ı, sünneti iyi bilen alimlerin yanında konuşmaktan haya ederiz derlerdi. Yani ben veliyim, ben şeyhim, ben kerametim var falan demezlerdi. İşte şu kadar insan benim tarikatımdadır, elimi öpüyor, ayağımı öpüyor. demezdi. Bilirdi ki kendinin branşı başkadır, alimin branşı başkadır ve ilim kerametten üstündür. O yüzden alimin olduğu yerde konuşmak bize düşmez derlerdi. Alimler de onlara hürmet ederdi. Onlar da muttaki insanların kıymetini bilirlerdi. Eğer konu onların branşıyla alakalı bir konuysa, onlar da onların yanında o meselede konuşmazlar. Onların görüşünü alırlardı. Bu güzel bir ahlaktı yani. Alimlerde de vardı, velilerde de vardı. Şimdi durum öyle değil. Mesela diyelim ki bir tarikatın şeyhi zerre kadar fıkıhtan anladığı yok, hadisten, tefsirden anladığı yok. Hayatında okuduğu kitap 2-3 taneyi geçmez. Doğru düzgün bir eğitim hayatı söz konusu değil. Yıllarca ilim tahsil etmiş değil. Ve işte hasbel kader babasından kalmış bir post üzerine oturmuş. Ve bunun da farkında değil. Yani ben aslında ilim sahibi değilim. Yani ben ne okudum ki yani? Demiyor. Bende ne ilim kafası var, ne de öyle bir zaman vermişliğim var, ne de öyle diz çökmüşlüğüm var, yıllarca böyle göz nuru dökmüşlüğüm var. Yani bende bu yok. O yüzden ben haddimi bileyim, yani bilmediğim konularda konuşmayayım, yönlendirmeyeyim insanları, o konularda bilenlere müracaat etmelerini söyleyeyim. Böyle demiyor. Millet kendisinin elini öpüyor diye her konuda konuşmaya kalkışıyor. Sapıyor ve saptırıyor. Ondan sonra da bunun adı tarikat oluyor. Halbuki tarikat tevazu demektir. Yani bilmiyorsan bilmiyorum diyemeyen adam veli olur mu Allah'ını seversen? Söyler misiniz ya? Yani bir insan bilmediği halde bilmiyorum demiyor, bilmediği halde rastgele konuşuyor, sapıyor, saptırıyor ve insanlara biliyormuş gibi numara yapıyor, riyakarlık yapıyor. Kur'an'ı bildiği yok, hadis bildiği yok. Ve 3-5 tane menkıbe kitaplarından 3-5 menkıbe ezberlemiş. Meseleleri Kur'an'la sünnetle delillendiremiyor. İlmi bir bakış açısı kazanamamış. Ne zekası ona müsait, ne tahsili ona müsait. Ve menkıbelerle insanları uyutuyor. Evet, salih insanların hayatından kesitler bilmek, menkıbe bilmek, eğer doğru ise o menkıbeler, güzeldir. İnsanın imanını kuvvetlendirir. İnsanın o insanlara benzemesini sağlar. Onları örnek almalarını sağlar. Bu yönüyle menkıbelerin de bir kıymeti vardır tabii ki. Sonuçta evliyaullah'ın hayatından kesitlerdir. Ama doğru olmak şartıyla. Fakat yani bunlar Kur'an ve sünnet değildir yani sonuçta. Adam 3-5 tane menkıbe ezberliyor. Vallahi billahi onunla ömrü geçiyor. Sadece onları anlatıyor. Başka bir şey bildiği yok yani. Yemin ediyorum size. Başka bir şey bildiği yok yani. 3-5 tane menkıbe ezberlemiş. Yalan yanlış. Kimisi bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Birçoğu Kur'an'a aykırı. Uydurma şeyler ezberliyor, onlarla insanları kandırıyor ve ben bilmiyorum demiyor. Kendi böyle bir insan fıkhi bir soru sorulsa bile cevap veriyor, akaidten sorulsa konuşuyor, susmuyor. Vallahi bunun peşine gitmek haramdır. Evliyaullah'tan, hakiki evliyaullah'tan olsa bile, alim değilse alimlere tabi olmak zorundadır. İşte mesela İmam Rabbani bile ne diyor? Diyor ki böylesi veliler müçtehitleri taklit etmek zorundadırlar. Onlar da müçtehitlere tabi olacaklar. Yani veli kendi alanında veli olsa da, fakat fıkıh alanında müçtehitleri taklit eder. O da diğer Müslümanlardan farkı yoktur. Çünkü o işin uzmanı değildir. Ve mesela Seyyid Ahmed Rıfai mesela diyor ki, o da Burhanül Müeyyed isimli eserinde diyor ki tarikatla şeriat aynıdır aslında. Sonuçları birdir. Fark lafızdadır. Yani mesela alimler şeriatı bilir. Ehli tarikat ise yani ehli tasavvuf ise tarikatı ya da hakikati bildiği söylenir. Halbuki esasında bu ikisi de sonucu aynıdır. Bir şeriatın haram dediği şey tarikat nazarında da aslında haramdır. Şeriatın haram dediği şey hakikat nazarında da haramdır. Sadece biraz daha farklı bir açıdan bakılır meseleye. Lafızlar farklıdır. Bunu kim söylüyor? Tarikatın büyüklerinden Şeyh Rıfai söylüyor bunu. Şimdi mesela cahiller bugün fıkıh bilmiyor, Kur'an bilmiyor, sünnet bilmiyor. Ondan sonra bu yaptığınız doğru değildir, bu Kur'an'ın sünnet aykırıdır dediğiniz zaman diyor ki bizimki şeriat değil kardeşim, bizimkisi tarikat veya hakikat. Sen onları bilmiyorsun, sen hala şeriat düzeyindesin. Biz onları geçtik. Halbuki işte tarikatın büyükleri ne diyorlar? Tarikatla şeriat, hakikat aynıdır. Sonuçları aynıdır. Bunlar şeriata sonuçta bağlısın. Ona göre haram ise senin tarikatın onu helal kılamaz yani. O halde bakın ne diyor? Diyor ki ey efendiler, Ebu Yezid şöyle dedi, Haris böyle dedi, Hallaç böyle dedi deniliyor diyor bu zamanda. Halbuki diyor, İmam-ı Azam şöyle dedi demeniz lazım. İmam Şafii şöyle dedi demeniz lazım. Kim diyor bunu? Şeyh Rıfai. Ahmed Rıfai. Yani o da kabul ediyor. Yani şeyhler müçtehitlere tabi olmalı. İnsanlar da müçtehitlerin görüşünü merak etmeli. Hallacı Mansur'un görüşünü değil. Yani herkes müçtehitleri imam olarak görmeli. Ancak müçtehit ise kendisi de o başka, o zaman kendi görüşüne göre de amel eder. Ama müçtehit değilse da müçtehitlere tabi olduğunu bilmeli. Yani tasavvufun büyükleri bunu böyle ifade ederken bazı kimseler hala işte bu sizinkisi şeriattır, bizimkisi hakikattir. O halde biz yani ona uymayız. Biz yani mezheplere bağlı kalmak da zorunda da değiliz gibi bir takım laflar söylüyorlar. Bunlar tamamen İslam'ın kabul etmediği şeylerdir. Velilerin peygamber derecesine çıkıp çıkmaması konusuna gelince hiçbir velinin peygamber derecesinde olduğunu söyleyemeyiz. Bunu söylemek caiz olamaz. Çünkü Kur'an'la sabittir. Bütün peygamberler hepsi diğer insanlardan üstündürler. Ve Evliyaullah peygamberler seviyesinde olamazlar. Hazreti Ebubekir Sıddık gibi Evliya'nın önde gelenlerinden, sahabenin de en büyüğü Hazreti Ali gibi tarikatın kaynaklarından, merkezlerinden olan insanlar dahi peygamberlere eşit değildirler. Peygamberlik Allah'tan vahiy almaktır. Bu başka bir olaydır. Velinin durumu başkadır. Hiçbir zaman veli peygamber derecesinde olamaz. Bunu söylemek de zındıklıktır. Evet. Velayet konusu, keramet konusu burada bitti. Velayet de haktır, keramet de haktır. Fakat her veli zannedilen veli değildir. Her keramet diye iddia edilen de keramet değildir. Fakat bunların gerçekleri de vardır. Bunların doğrusunu yanlışını birbirine ayırmak lazımdır. İmam İbni Teymiye de mesela bununla ilgili bir kitabı var. Şeytanın velileri ile Allah'ın velilerinin farkı. Yani İbni Teymiye'yi sevmezler ekseri mutasavvıflar. Aslında İbn-i Teymiye tasavvufu kökten reddetmiş bir alim değildir. Allah'ın velilerini kabul eder. Hatta mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerini çok sever, sayar ve onun kerametlerinin mütevatiren bize kadar geldiğini, kendisine kadar yani geldiğini söyler. Yani böyle düşündüğü halde tasavvufu aslında reddetmiyor, bid'atleri reddediyor, şirki reddediyor, kutsileştirmeyi, tabulaştırmayı reddediyor, cehaleti reddediyor. Tasavvuf adı altında Kur'an'a, sünnete aykırı görüşler ortaya koymayı reddediyor, batınilik yapılmasını reddediyor. Fakat kendisi Allah'ın velilerini sevdiği halde, bununla ilgili kitap da yazdığı halde, Allah'ın velileri diyor onları alenen, Evliyaullah diyor, buna rağmen yine de onu sevmiyorlar. Çünkü hatta mesela Suriye'de İbn Teymiye'nin kitapları yasaktır. Halbuki asırlar evvel yaşamış bir alimdir. Kitapları siyasi de değildir. Ama peki o zaman neden yasaktır? Çünkü Allah'ın velilerini kabul edip şeytanın velilerini reddettiği için, onların gerçek yüzünü ortaya çıkardığı için bid'at ehli insanları, bid'atlerini, şirk içinde olanların şirkini, batınilerin saçma sapan yorumlarını reddettiği için onlar tarafından sevilmiyorlar ve devlet de tarikatların, o tür tarikatların da koruyuculuğunu yapıyor. Çünkü devlet gerçek İslam'ın anlaşılmasını istemiyor. İbn Teymiye gibi alimler de insanların gözünü açıyor. Gerçek tarikatı, gerçek Evliyaullah'ı anlatıyor. O sahteler, o zaman sahteliği ortaya çıkıyor. O yüzden devlet de o sahtelerin sahteliği ortaya çıksın istemediği için, çünkü o sahte şeyhler ve tarikatlar sayesinde sistem ayakta duruyor, İnsanlar uyutulmaya devam ediliyor, o yüzden devlet de onları koruyor. Yani o tür bir tarikat devleti koruyor, sapık bir tarikat sapmış bir devleti koruyor, onlara itaati emrediyor, mücahedeyi ve cihadı reddediyor, mücadeleyi reddediyor. Dolayısıyla da o devlet de böyle bir tarikatı koruyor. Yani tarikat devleti, devlet de tarikatı. Böyle bir tarikat, böyle bir laik devleti, böyle bir laik devlette böyle bir tarikatı koruyor. Onun için İbn Teymiye de bunu reddettiğinden dolayı devlet tarafından onun kitapları yasaklanıyor. Yani demek ki kitabı yasaklanan kimseler sadece bu asırda yaşamış, işte laikliğe karşı gelmiş vesaire, sisteme karşı gelmiş, siyasi eserler bırakmış Seyyid Kutup gibi insanlar değil demek ki. Yani asırlar evvel, yani demek ki 1000 sene evvel de yaşasa, 500 sene evvel de yaşasa, eğer bugünkü sistemlerin işine gelmeyen bir şekilde fikirleri varsa ve öyle yani dini dava biçiminde anlatıyorsa, dinin uyuşukluk, mıymıntılık olmadığını, cihat olduğunu, bid'atlerin dinde olmadığını, Kur'an'a, hadislere bakmak gerektiğini, kendi kafalarından uyduranların uydurmalarının yanlış olduğunu, batıni bir takım manalar vererek İslam'ı saptırdıklarını söylüyorsa, demek ki devletlerin işine gelmiyor. Bu tür kitapları hemen yasaklamak istiyorlar. Çünkü insanları uyutan o gibi tarikatların yanlışlığını ortaya koyduğu için devlet de o tarikatların devamını istiyor. O yüzden bu kitapların da yasaklanması gerekiyor. Yoksa siyasi bir kitap değil, asırlar evvel yazılmış kitaplar. Ve mesela Muhyiddin İbn Arabi'nin Şam'da bir mescidin içinde mezarı var. Mesela onun, biz oraya çok gittik geldik. Orada bir hoca vardı. Kıraat aşarıya göre ders yapıyordu. 10 kıraata göre ders veriyordu. Hatta yani o yola gidip gele ayakkabım yırtılmıştı benim. Sağlam bir ayakkabım vardı, o orada yırtıldı. Onun mezarı da caminin içindeydi, yani İbn Arabi'nin mezarı caminin içindeydi. Herkes gelir gider, bir sürü deliler de gelir tabi böyle mezarlara. Mesela onun mezarını camiye çevirmişler. Herkes geliyor gidiyor serbest, hatta tarikatlar orada zikir çekiyor alenen. Yani Suriye gibi bir ülkede yani. Bu dediğim işte 92-95 yılları. Tam böyle baskının da yani fazla olduğu yıllar. O zaman da bile böyleydi. Bunlar serbestti. Ama İbn-i Teymiye'nin mezarını bulamazsınız yani Şam'da. Araya araya araya bir arkadaş bizi yani kendisi biliyordu daha evvelden görmüş iki apartmanın arasında. Halbuki İbn-i Teymiye Şeyhülislam'dı yani. Bazı görüşleri doğru olmayabilir. Mesela İbn-i Teymiye de yani cehennemin ebedi olmadığını söylemesi ya da işte kabir ziyaretlerine karşı çok şiddetli olması. Yani biraz daha yumuşak olabilirdi o gibi meselelerde. Yani şirk olmayan bazı şeyler belki şirk gördüğü de olmuştur. Ama sonuçta bir Şeyhülislam ve bir alim yani. Ve tarihe geçmiş önemli bir isim. Onun mesela mezarı böyle gayet köşede bir yerde atılmış, sanki adeta atmışlar, sanki onun mezarını kaybetmek istemişler. Yani iki tane apartmanın arasında bilmezsen bulman mümkün değil yani. Birisiyle gitmezsen bulamazsın yani. Ama İbn Arabi'ninki mescit halinde ve İbn Arabi Camisi diye biliniyor. Yani istemesen de bulursun yani. Herkes bilir yani. Yani gerçekten İbn Teymiye Evliyaullah'ı reddetmiş mi? Kerameti reddetmiş mi? Hayır, kendi kitabında anlatıyor yani. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kerametlerinin mütevatiren geldiğini, Allah'ın dostlarının olduğunu ama kendisinin o şeytanın dostlarına karşı geldiğini, dini saptıran cahillere, bidat ehline karşı geldiğini anlattığı halde yine de sevilmez. Bazı görüşleri doğru olmasa da sonuçta bir alim ve hürmet edilmesi gereken bir insandır. Diğer alimlerin de bazı görüşleri yanlış olabilir yani. Ama mesele görüş değil. Mesele İbn-i Teymiye'nin sevilmemesinin sebebi devlet tarafından, devletler tarafından nefret ettiriliyor kasıtlı olarak. Çünkü İbn-i Teymiye mücadele insanı aynı zamanda. Hareket insanıdır. Ve karşı geldiği de bu tür mistik hareketler, uyutan hareketler, onun için özellikle ondan nefret ettiriliyor. Yoksa Evliyaullah'ı inkar etmiş de değil, Kur'an'la sabit olan bir şeyi kimse inkar edemez zaten.
Burada şimdi İslam'ı bilmeyen bazı sahipler diyor. Benlik mertebesinin peygamberlik mertebesinden daha eftal olduğunu söylüyor. Ve buna inananlar da kafir olur diyor. Şimdi bazı insanlar görüyoruz ki hatta peygamberde olmayan şeyleri kendi şeyhine verebiliyor. Mesela yani şeyhin haber edilir, işte mezarda yani ölü olduğu halde bilir yani buradaki müritlerin hallerinden haberdardır. Mesela böyle bir şey peygamberimiz için söylenmektedir. Böyle bir inanca peki sahip olmak, yani peygamberin mertebesinden daha üst bir mertebeye çıkartmak. Bu da kafirlik olmuyor.
Şimdi peygamberimizin ümmeti hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyemeyiz. Peygamberimize ümmeti hakkında rapor veriliyor olması ihtimali var. Bazı rivayetler var. Yani peygamberimizin ümmeti hakkında haberdar olduğuna dair Allah'ın kendisine bildirmesiyle biliyor. Kendisi kendi bilgisiyle değil. Allah bildirdiği için biliyor. Şimdi Allah-u Teala bir şeyha da isterse müritlerinin halinden haber verebilir ve o şeyh de onlardan mesela birisinin rüyasında beni göster ya Rabbi onları ikaz edeyim de diyebilir ve bir sadaka rüyada da görülebilir. Böylece onları ikaz da edebilir şeyh. Yani hayattaymış gibi müritlerini öldükten sonra da ikaz etmek isterse bunlar mümkündür. Ama Allah'ın bildirmesiyle bilir, yani kendi bilmesiyle değil. Ama şu şekilde inançlar sapıklıktır. Mesela diyor ki benim şeyhim peygamberden aslında üstündür. Çünkü peygambere melek getiriyordu vahyi. Benim şeyhime ise direkt Allah veriyor. Melek olmadan, aracısız. Yani bu tarz ifadeler tamamen küfürdür yani. Bu şekilde düşünmek caiz olmaz.
Hocam, bu anlattıklarınız doğrultusunda bugünkü ortamda kişi kendisine, hocasını veya şeyhini, yani kerametliğin çokluğuna, adetine mi bakarak seçecek, tabi olacak? Yoksa başka bir yol mu izlemesi lazım?
Bir kere kerameti çok olan insanlara tabi olunur diye bir kaide yok. Kerameti çok olanlara değil, istikameti düzgün olanlara tabi olunulur. Ve İslam tasavvufu dersinde gördüğümüz gibi keramet sahibi ya da keramet sahibi olmayan, her neyse, ve de kerameti bilinen veya bilinmeyen velilere olan beyat, şeyhe olan beyat, şeyh hakikaten şeyh ise, şeyhe olan beyat zaten bağlayıcı değildir. Ona yapılan beyat takva olmak için söz vermektir. Olabilirse olur, olamazsa olamaz. İmama yapılan beyat bağlayıcıdır. Şeyhe bir beyat yapılmış olsa bile Müslümanın imamsız kalması caiz olmaz. Yani şeyhsiz kalması caiz olur. O beyatı yapmaması caiz olur. Ama imamsız kalması caiz olmaz. Ve mesela İmam Malik'ten gelen bir rivayette o da diyor ki nice insanlar var ki onlarla istiska yaparım, onlarla yağmur duasına çıkarım, onların duasını isterim ama onların hadisini almam. Yani takva sahibidir, onunla yağmur duasına çıkılır ama ondan hadis alınmaz. Çünkü hadis ilmini bilmiyor, hadisin sahih olanını olmayanını ayırt edemiyor, ilim sahibi değil. Onun için onlardan diyor yani istiska yapsam bile, dua istesem bile, hatta icabında mesela bir velinin eli öpülebilir ama yani gösterdiği istikametten gidilmeyebilir. Eli öpülür, duası istenir belki bazı insanların ama mesela dese ki şöyle yapın, onun dediği gibi yapılmaz. Çünkü bilmiyor yani, ilim sahibi değil, ne siyaset biliyor, ne strateji biliyor, ne fıkıh biliyor, ne Kur'an'ın mesajını hakkıyla biliyor. Onun için kimin dediği yapılır? İlim sahibinin dediği yapılır. Keramet sahibinin dediği yapılır diye bir kanun yok. Keramet sahibinin dediği Kur'an'a sünnete uygunsa o zaman yapılabilir de yapılmayabilir de. Ama uygun değilse zaten yapılmaz. Yani söz ilim sahiplerinindir, keramet sahiplerinin değildir. Keramet sahipleri belki ele öpülecek insanlar olurlar, duaları istenilir ama istikametleri sağlam olmayabilir. Çünkü ilimleri yoktur ekseriyetle. Ama hem ilim sahibi hem de veli, takva, muttaki bir insan ise o zaman tabii ki kıymeti daha da fazla olacaktır. O mesele bitti. Hilafet ve imamet meselesine gelince, hilafet nedir? Bir kimseye vekil olmak, birinin yerini almak. Müslümanlar da Allah'ın halifesidirler. Yani yeryüzünde Allah'ın hilafetini yürütmektedirler. Yani Allah Azze ve Celle onların eliyle yeryüzünde kendi istediği medeniyeti meydana getirir. Bu manada bütün Müslümanlar Allah'ın halifesidirler. Ve iskale rabbuka lil melaiketi inni ca'inun fil ardi halife. Allah bir zamanlar meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Benim vekilim olacak, hilafeti yürütecek. Demek ki böyle bir şey İslam'da var. halife-i imam da denir. Ve hulefe-i raşidin halife idiler ve de imamdılar. Hilafet veya imamet nedir? Din ve dünya siyasetini korumaktır. Yani peygamberimize vekil olarak bu işi yapan kimse din ve dünyayı, dinimizi ve dünyamızı koruma göreviyle görevli olan bir memurdur. Yani Müslümanların hizmetkarıdır aslında. Seyyidul kavmi hadimuhum mantığı içerisinde bakıldığı zaman Müslümanların, daha doğrusu bir milletin efendisi, o milletin hizmetkarıdır. İslam meseleye böyle bakar. Dolayısıyla halife insanların başına bir diktatör, bir kral değil, onların hizmetkarıdır. Şimdi bu hilafet meselesi akaidi bir mesele midir? Yoksa tali bir fıkhi bir mesele midir? Bu konuda da tartışma olmuştur. Şia imamet meselesini akaid kitaplarına koymuştur. Belki onlara cevaben bizim ehl-i sünnetin kitaplarında da bu mesele, mesela şu anda ele aldığımız kitapta da ele alınıyor. Bir akaid kitabında aslında imamet meselesini ele almanın çok da bir gereği yoktur. Ama Şia bu meseleyi akaidi bir mesele olarak gördüğü için ve Hazreti Ali'nin imametini akaidi bir mesele olarak görüyor. Onun imametini, imametinin Allah ve Resulü tarafından tayin edildiğini söylüyorlar. Buna inanıyorlar. Ve bunu itikadi bir mesele olarak görüyorlar. 12 imamı kabul etmeyi itikadi bir mesele olarak görüyorlar. İmamların masum olduğunu, günahsız olduğunu söylüyorlar. Bunu itikadi bir mesele olarak görüyorlar. O yüzden bizim ehl-i sünnetin kitaplarında da birçoklarında bu mesele akaid kitaplarında yer almıştır. Aslında bakarsanız bu akaidin konusu değildir, fıkhın konusudur. Belki bunun yani bir yönü, bazı yönleriyle akaid kitabına girmesi uygun olabilir. Ama bütün yönleriyle değil. Mesela Şia bu meseleyi niye akaid kitaplarına soktu? İlla hak Ali'nindir, diğerleri gasıptır, zalimdir noktasına meseleyi niye getirdi? Çünkü şöyle düşündüler yani. İddiaları şudur. Diyorlar ki peygamberimizden sonra ümmet başıboş mu kalacak? Yani bir çoban bile koyunlarını başıboş bırakıp gitmiyor. Nasıl olur da peygamberimiz ümmetine bir imam tayin etmeden başıboş bırakıp gider? O zaman risaleti, yani peygamberlik vazifesi eksik kalmış olur gibi garip bir laf söylüyorlar. Halbuki çok peygamberler gelip geçmiştir, kendinden sonraki imamı da tayin etmemiştir. Hepsinin risaleti eksik mi kaldı yani? Ve işte böyle böyle baktıkları için meseleye, o zaman diyorlar ki madem ki böyle, yani peygamber kendinden sonraki imamı tayin etmeden ölemez, bunu imani bir mesele olarak görüyorlar ve mutlaka Allah Resulü kendinden sonraki imamın adını vermiştir, tayin etmiştir. İşte o da Ali'dir diyorlar. Halbuki Allah Resulü Hazreti Ali'nin adını verseydi sahabe-i kiram diğer üç halifeye beyat eder miydi? Yani peygamberimiz böyle bir şey söyleyecek de sahabe başkasına beyat edecek. Mümkün mü yani? Kaldı ki Hazreti Ali'nin kendisi bile zaten üç halifeye de beyat etmiştir. Hatta kızını da Hazreti Ömer'le de evlendirmiştir. Ve kızı çok küçük olduğu halde buna rağmen Ömer'in isteğini kırmamıştır. Ve bu üç halifenin zamanında da kendisi kadilik görevi yapmıştır. Kendisine sorular sorulmuştur. Halifelerin yardımcılığını yapmıştır. Ve devletin idaresinde onlara yardım etmiştir. Şimdi bu meseleyi bir istişare meselesi olduğu için bize göre, ehl-i sünnete göre imamın tayini, imamet meselesi bir istişare meselesidir. Şia'ya göre ise bunu Allah ve Resulü tayin eder. Yani Müslümanlar istişare yoluyla imamı tayin etmez, Allah veya Resulü tayin eder. Çünkü başka türlü yani olmaz. Bu insanlara bırakılacak bir konu değildir. Allah'ın Resulü ümmetini böyle başıboş bırakacak değildir diyorlar. İddiaları bu olduğundan, yani imamet meselesi Kur'an'la sünnetle sabit olarak gördükleri için, kimin halife olacağı Kur'an'la sünnetle sabit olarak gördükleri için bunu akaidi bir mesele olarak görmüş oluyorlar. Yani akaid kitabına bunun girmesinin sebebi bu. Halbuki bu mesele bir fıkhi bir meseledir. Belki işte Müslümanların halifesiz kalmalarının caiz olmayacağı, imamsız kalmalarının caiz olmayacağı, buna inanmak, halifesiz kalmanın caiz olmadığına inanmak itikadi bir meseledir. Yoksa meselenin diğer kısımları aslında fıkhi bir meseledir. Şimdi bunu akaid kitabına koyduğunuz zaman problem çıkar. Hangi yönden problem çıkar? Sizin gibi düşünmeyen, bu bir yönüyle fıkhi, bir taraftan siyasi bir mesele olan bu imamet konusunda sizin gibi düşünmeyen kimselerin itikadını bozuk görmüş olursunuz. Bunu akaidi bir mesele olarak görürseniz, akaid kitaplarına koyarsanız, o zaman meseleyi büyütmüş oluyorsunuz yani. Din meselesi oluyor, akaid meselesi oluyor yani. İmamet konusu yani bir siyasi, bir fıkhi mesele, ameli bir mesele olmaktan çıkışıyor, İtikadi bir meseleye dönüşüyor. Ve tabii o zaman sizin gibi düşünmeyenler icabına tekfir etmeniz bile mümkün oluyor ki bu doğru değil. Onun için bu meseleyi aslında fıkıh meselesi olarak görmek. Ama dediğim gibi mesela namaz diyelim ki ne meselesidir? Akaid meselesi midir? Fıkhi bir mesele midir? Ameli bir mesele midir yani? İmani bir mesele midir? Aslında ameli bir meseledir. Ama namaza, namazın farz olduğuna inanmak nasıl bir meseledir? İmani ve itikadi bir meseledir. Aynen onun gibi. Şimdi imamet aslında bir fıkhi bir meseledir. İmam nasıl seçilecek? İmamın şartları, imamın azli vesaire, bunlar aslında istişare edilerek belirlenen konulardır. Ve bu bir ameli meseledir. Ama işte Müslümanların imamsız kalamayacağı, buna inanmak, imamsız kalmanın caiz olmadığına inanmaksa imani bir meseledir. Sadece bu yönüyle yani itikad kitabına girmesi uygundur. Ama mesela burada da biraz fazla girmiş yani konuya. Yani mesela imamın şartları, imamda olması gereken özellikler, işte imamın azlinin şartları filan. Bu aslında, bırakalım da bu konu fıkıh kitaplarında olsun yani. Yani bu bir fıkhi mesele yani. Yani Şia'ya ayak uydurmanın gereği yok yani. Onlar bunu akaid kitaplarına sokmuşlar da iyi mi etmişler sanki? Şimdi ne oluyor? Mesele akaidi bir mesele olarak görülünce o zaman şöyle oluyor. Artık hiçbir Şii o fikri bırakamıyor. Çünkü itikadi bir mesele olarak görüyor. Bırakamıyor o zaman. Yani mesela halen bununla ilgili kitaplar yazıyorlar. Hak Ali'nin de öbürlerinin değildi falan filan, böyle sayfalarca bunu anlatıyorlar. Neden bırakamıyorlar? Çünkü bunu itikadi mesele olarak görüyorlar. İmameti. Yani bu mesele istişare konusu değildir. Müslümanlar kendi arasında istişare edip de bir imam seçemezler. Bunu Allah veya Resulü tayin eder. Şimdi meseleyi böyle ele alınca, kitaplara da, akaid kitaplarına böyle girince, o zaman 12 imamı Allah ve Resulü tayin etmiş oluyor. Böyle inanıyor. Ve tabiatıyla sen de bunu kabul etmiyorsan, birinci imam Ali'dir demiyorsan, birçoğu seni Müslüman da görmüyor. Çünkü neden? Çünkü bu itikadi bir mesele olarak gördüğü için. Aslında bir kısmı takiye yapıyor. Yani Müslüman kardeşlerimiz, Sünni kardeşlerimiz falan diyerek takiye yapanlar da var. Ki zaten Şia'da takiye vaciptir. Ehl-i Sünnet takiyeyi bazı durumlarda, ölüm tehlikesi gibi, bazı durumlarda ancak caiz görür. Takiye yapmamak, azimeti tercih etmek, ruhsatı tercih etmemek takvadır. Ehl-i Sünnet'te ölümü göze almak, mertçe konuşmak, inkar etmemek, ölüm tehditleri karşısında bile inkar etmemek, takva olan odur. Azimeti tercih etmek daha üstündür ruhsatı tercih etmekten. Onlarda ise kendini saklamak, bırakınız yani caiz olmayı, üstün olmayı, hatta vaciptir bile. Şimdi böyle olunca, takiye vacip olunca onlarda, dolayısıyla adam Sünni kardeşlerimiz diye de konuşuyor. Aslında Sünnileri kardeş olarak gördüğünden değil. Hepsinin için değil bu söylediğim. İçinde bazı kollar böyledir. Aslında gerçekte kardeş olarak görmez Sünnileri. Neden? Çünkü Sünniler Hazreti Ali'yi birinci imam olarak görmüyor. Halbuki bu mesele itikadi bir mesele olarak görüyorlar. Sen onların bu itikadi meselesine onlara uymadığın için sen itikadın bozuk oluyor dolayısıyla. Ne yapılması lazım? Yani hani şimdi dinler arası diyalog diye bir şey var ya, bunun aslında doğru olanı, dinler arası diyalog olmaz zaten de, bari mezhepler arası diyalog olsaydı mesela, ilginç değil mi? Yani mesela cemaatler arası diyalog yok, mesela mezhepler arası diyalog yok, Ehl-i Sünnet Şia diyaloğu mesela böyle bir şey başlatılmıyor. Ne hikmetse mesela Hristiyanla diyalog başlatılıyor, gavurla, Yahudiyle, Allah düşmanlarıyla diyalog başlatılıyor, misyoner faaliyetlerinin önü açılıyor. Ama mesela Ehl-i Sünnet ve Şia diyaloğu diye bir şey başlatılmıyor. Ne iş bu? Bu işte bir gariplik yok mu? Ehl-i Sünnet Şia diyaloğu başlatılsa, o zaman mesela İran'la diyalog belki başlar diye ödleri koptuğu için devrim belki oradan etrafa yayılır gibi bir takım ihtimaller hesaba kattıklarından böyle bir diyalog başlatmıyorlar. Mesela böyle bir diyalog olmuş olsaydı, biz Ehl-i Sünnet olarak aslında Şia'ya şunu söylerdik. Ben şahsen evvela derdim ki şu 12 imam meselesini bir kere akaid kitaplarından bir çıkarın. Görüşünüz buysa bile, yine de hiç olmasa bunu oradan çıkartın, fıkıh kitaplarına koyun hele. Böyle bir yumuşama, bir geçiş. Yani birdenbire biz bunu bıraktık demezsiniz zaten. Demezsiniz. Bari hiç olmasa akaid kitaplarından çıkarın. Bunu daha az önemli olan, bari fıkıh kitaplarına ameli bir mesele olarak yani konuya bakın. Yani biz böyle inanıyoruz ama doğrusunu Allah bilir deyin. Fıkhi meselelerde nasıl ki yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir görüşümüz. Bu mantık esastır. O hale getirin yani. Bir geçiş ya yapalım yani. Yani böyle bir diyalog olmuş olsaydı belki böyle bir faydası olabilirdi. Yavaş yavaş bu konu akaid kitaplarından, fıkıh kitaplarına doğru kaydırılırdı belki. Yani akaid kitabında olunca bir mesele önem kazanıyor. Tehlikeli oluyor. Tartışma büyük oluyor. İnatlaşmalar çok oluyor. Sarılmalar, görüşü bırakmamalar, çok sarılmalar oluyor. Bırakamıyor artık o görüşü. Çünkü itikat. İtikat yani. Şimdi mesela diyelim ki bir ameli meselede çok fazla iddia olmaz. Mesela eliniz kanadı, abdest bozuldu mu, bozulmadı mı? Çok fazla iddia, kapışma, mücadele olmaz. Ama itikadi bir mesele ise birbirinizi küfürle itham edebilirsiniz. Sen şunu kabul etmiyorsun, he? O zaman kafir oldun gibi. O yüzden yani meseleyi çok kuvvetli delilleri yoksa akaid kitaplarına sokuşturmak doğru olmaz. Çünkü tartışmayı büyütür. Herkesin çok savunmacı olmasına sebep olur. Çünkü itikat amelden daha önemlidir yani. İmam seçmek mecbur mudur? Evet. Kur'an-ı Kerim ulul emirden bahsediyor. Dolayısıyla da Müslümanların bir ulul emri olması lazımdır. Ya eyyühellezin amenu ati'ullah ve ati'ur resul ve ulul emri minkum. Ey müminler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre de, yani itaat edin. Dolayısıyla ulul emir seçmek Müslümanların boynunun borcudur. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi bir yolculuğa çıktığınız zaman biriniz imam olsun buyuruyor. Demek ki Müslümanların hiçbir zaman başsız kalması caiz olamaz. İslam cemaat dinidir, ümmet dinidir. Dolayısıyla başıboşluğa müsaade etmez. Ve mesela Peygamberimiz buyuruyor, bir kimse beyat etmeden ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Yani cahiliye devri insanları gibi başıboş. Bu hadis beyat etmeden ölenlerin kafir olarak öldüğü manasına gelmez. Yani cahiliye devri ölümüyle ölmüş olur. Yani kafir olarak ölmüş olur demek değil. Hadisi doğru anlamak lazım. Cahiliye devri insanları başıboştu. Bir imamları yoktu. Onlara benzemiş olur. Yani onlar gibi başıboş olmuş olur demek. O manaya gelebileceği gibi. Hadisin diğer bir tevil şekli de imamın gerekliliğini kabul etmeden beyat etmezse, yani beyatın gerekliliğini kabul etmeyerek beyat etmezse demektir manası. O zaman cahiliye ölümüyle ölür. Mesela nasıl ki namaz kılmayan kafir değildir ama namaz inkar eden kafir olur. Aynı şekilde beyat etmek bir itikadi mesele değildir. Beyat etmeyen insan cahiliye ölümüyle ölür demek, yani kafir olarak ölür demek değil. Ama bunu caiz görüyorsa, beyat etmemeyi gerekli görüyorsa, beyatsızlığı savunuyorsa bir haramı helal görüyorsa, yani başıboşluk normalde haramdır, bir imam varken beyat etmemek olmaz. Dolayısıyla bunu caiz görüyorsa ondan dolayı, yoksa beyat etmediği için değil, beyat etmemeyi caiz gördüğünden dolayı ve hükmü reddettiğinden dolayı, yani beyat hükmünü, itaat hükmünü reddettiğinden dolayı olursa cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Yoksa mesela Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a 6 ay sonra beyat etti. Bu 6 ay içerisinde Hazreti Ali'nin ölme ihtimali var mıydı, yok muydu? Vardı. O zaman cahiliye ölümüyle mi ölmüş olacaktı ölseydi? Kim bunu söyleyebilir? Bu hadisi o bilmiyor mu? Demek ki burada kasıt cahiliye ölümüyle ölür derken, yani cahiliye insanları gibi başıboş ölmüş olur ya da bu hükmü yani İslam'da beyat yoktur, itaat yoktur, yani böyle özgür olacağız derse cahiliye ölümüyle ölür. Çünkü itaat farzdır, başıboşluk haramdır. Farzı inkar ettiğinden, haramı reddettiğinden dolayı kafir olarak ölmüş olur. Eğer böyleyse, yok sadece beyat etmiyor. Biliyor hüküm budur, beyat lazımdır. Ama kabul ediyor hükmü. Fakat yani ben diyor öyle birini bulamadım ya da işte nefsime uyuyorum, şeytana uyuyorum diyor. Mesela bu insan günahkar olmuş olur, gene yaptığı şey haramdır. Gene haram içinde yaşıyor demektir. Her geçirdiği saniye aslında günahkar olmaktadır. Fakat buna yine de kafir denmez. Ve sahabe-i kiram peygamberimiz vefat eder etmez hemen kendi aralarında Hazreti Ebubekir Sıddık'ı halife seçtiler. Hiç başıboş kalmadılar. Daha Efendimiz toprağa defnedilmeden halife seçildi. Yani bu şunu gösteriyor. Demek ki sahabe-i kiram Müslümanların başıboş kalmasının caiz olamayacağını ve bunun da bir sürü fitnelere sebebiyet vereceğini biliyorlardı ve başıboş kalmayı razı olmadılar. Tabi aklen de imamın gerekliliği anlaşılır. Herkes çok iyi bilir ki bir yerde düzenin tertibin olması imama bağlıdır. Birçok işin yapılabilmesi de ona bağlıdır. O olmadan hiçbir iş yürümez. Dolayısıyla o işlerin yapılması vacip olduğuna göre ümmetin işlerinin çekilip çevrilmesi, efendim bir takım hadlerin tatbik edilmesi, mesela hırsıza mesela ceza verilecek, mesela bir takım farzlar ikame edilecek, namaz insanlara öğretilecek, haramlar engel olunulacak, suçlular cezalandırılacak, bütün bunlar imama bağlı. İmam olmasa bunlar olmaz. Şimdi hadlerin tatbiki, cezaların tatbiki Allah'ın bir emri midir? Emridir. Bu ise imam olmadan madem tatbik edilemiyor, o zaman demek ki Allah'ın bir emrin yerine getirilebilmesi için imam gerekiyorsa, o halde imamı da tayin etmek Müslümanların boynunun borcudur, o da farz olur. Çünkü bir farzın kendisiyle yerine geldiği şey de farz olur. Mesela namaz farzdır, namaz abdestle ancak yerine gelebiliyor. O halde abdest almak da farz olur. Abdest de suyla olur, o halde suyu bulmak da farz olur. Bir farzın yerine getirilebilmesi için gerekli olan şeyler de farz olur. Müslümanların işlerinin görülmesi, ceza verilecek, farzlar ikame edilecek, bütün bunlar yapılacak, bütün bunların yapılabilmesi ancak neyle mümkündür? İmamın olmasıyla. O halde imam da farz olur. Elbette ki imama itaat de gerekir. Zaten yoksa imam niye imam edilmiş? Yani Seyyidina Ömer radıyallahu anh diyor ki İslam İslam olmaz. İmam olmadıkça, imam imam olmaz, itaat olmadıkça. Nasıldı bu söz? Arada bir şey daha vardı değil mi? Evet, İslam İslam olmaz, İslam İslam olmaz, cemaat, yani devlet olmadıkça, cemaat cemaat olmaz, imam olmadıkça, imam imam olmaz, itaat olmadıkça. Yani itaat edilmeyecekse o zaman ne diye seçildi? İmam Maverdi Müslümanların şu iki vazifeyi yapmaları gerektiğine işaret etmiştir. Diyor ki bir, imama itaat edecekler, imamın hakları. İki, imama yardım edecekler. İmama itaat ediyor ama imama yardım etmiyor ise yine görevini yapmamıştır. Yani imamın görevlerinde imama yardımcı olmaları, sadece verdiği görevi değil, yapmak değil, itaat etmek değil, aynı zamanda belki başka alanlarda da onun yanında yer almaları, ona yardımcı olmaları Müslümanların üzerine bir vecibedir. Ve imama itaat konusunda peygamberimiz birçok hadisler beyan etmiş. Yani üzerinizde siyah bir köle bile olsa, Habeşli bir köle, Allah'ın emriyle sizi idare ettiği müddetçe ona itaat edin. Kulakları kesik olsa bile, yani beğenmediğiniz, adam yerine koymadığınız ama o tayin edilmiş, ehliyetli bir insan olduğundan dolayı o tayin edilmiş ise ona itaat edin. Beğenmemezlik yapmayın. İsrail oğullarına benzemek olur. İsrail oğulları peygamberlerinden bir komutan, bir imam istediler. Allah da Talut'u onlara imam yaptı. Ondan sonra onu beğenmediler. Onun bizden daha fazla mal mülkü mü var ki sanki dediler. Sanki zenginlere verilmesi gerekiyormuş imamlık görevinin gibi. Böyle saçmalamışlardı. O halde imama itaat etmemek aslında Yahudi ahlakıdır. Kur'an-ı Kerim'e bakın, Yahudilerin en büyük özelliklerinden birisi Hazreti Musa'ya bile itaat etmemeleri, semi'ne ve asayna demeleri. Demek itaatsizlik Yahudi ahlakında var. Bu ümmetin ahlakında ise ne var? Semi'ne ve ata'ne. Sa'd bin Muaz ne diyor? Ya Resulallah, sen önümüz olduktan sonra biz denize bile gireriz diyor. Bu ümmeti tarif eden ifadeler bunlardır. İtaatsizlik ise Yahudi ahlakıdır yani. Elbette ki imamın emri Allah'a isyan olmamak şartıyla, la ta'ata li mahluk fi ma'siyatil halik. Efendimiz buyuruyor, mahluka itaat yoktur Allah'a isyan olan konularda. Ancak şu var, imamın söylemiş olduğu şey ittifakla haram olan bir şey değilse, bazı görüşlere göre caizse, bazı müştehitler caiz görmüşse, imam onu bir takım maslahatlardan dolayı tercih etmiş olabilir. O zaman işte efendim bizim mezhepte bu caiz değildir de denilemez. Çünkü imam bütün memleketin ihtiyacını düşünüyor. Belki o görüşü daha uygun buluyor, şartlara, konjüktüre daha uygun görüyor. Olabilir. O zaman yine itaat edilmesi gerekecektir. Ve bir de şimdi kişi kendine göre mesela caiz görmüyor olabilir. Halbuki onun görüşünün ehemmiyeti yoktur. Kendi öyle biliyor olabilir ama belki imam da başka bir şey biliyor yani. Bununla ilgili bir olay var. Mesela bir seferinde Ebu Zer Gıfari Mekke'ye gidiyor, umreye falan, hacca. O sırada işte bu dediğim olay 3. Halife Osman radıyallahu anh zamanında gerçekleşiyor. Kendisine demişler ki Halife Osman namazı kasretmiyor, kısaltmıyor yani. Ta Medine'den geldiği halde, Mekke'ye seferi mesafesi olduğu halde kısaltmıyor demişler. Ebu Zer Gıfari biraz kızıyor, yani öyle değil diyor. Doğru olan diyor kısaltmaktır. Ben diyor gözümle gördüm. Peygamberimiz diyor Mekke'ye geldiği zaman namazı kısaltırdı. Ondan sonra kalkıyor, kendisi namaz kıldırıyor millete. Kendisi de namazı tam kılıyor. Kısaltmıyor. Demişler ki ya sen daha demin demedin mi namaz kısaltmak lazım? Sen de kısaltmadın. Demiş ki imam odur, ona itaat edin. Ben imam değilim. İmam odur. Ben böyle biliyorum. Ama o da mutlaka bir şey biliyor yani. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Ama o da bir şey görmüş demek ki. Ya da onun bir tevili var demek ki. O kendince bir tevil yapıyor. Yani burası mesela ona göre, Seyyidina Osman radıyallahu anh Mekke'yi kendi vatan aslisi olarak gördüğü için, orada hala malı mülkü, akrabalar olduğu için, oraya geldiği zaman ben vatan aslime geldim, ondan dolayı burada seferi kılamam diyordu. Çünkü insan vatan aslisine döndüğü zaman seferi olmaz. Yani burada Ebu Zer Gıfari aslında neyle meşhurdur sahabe arasında? İtirazıyla, hem takvasıyla hem de itirazıyla meşhurdur. Böyle karşı gelip doğruları söylemesiyle, dobra dobur luyla meşhurdur. O bile orada diyor ki imama itaat edin. Çünkü fitne çıkarmak adam öldürmekten daha beterdir. Ben diyor böyle biliyorum ama o da mutlaka bir şey biliyor yani. Ve 4 kılsan ne olur, 2 kılsan ne olur? Yani sonuçta mesela 2 kılmak gerekli olsa bile Yani Hanefilere göre namazı kısaltmak takvadır. Seferi mesafesinde. Tam kılmak mekruhtur. Çünkü Allah'ın bir hediyesidir. Bu hediyeyi kabul etmek lazımdır. Şafilere göre zaten kişi serbesttir. İster tam kılar, ister iki kılar, yani namazı kısaltır. Bu hususta kişi muhayyerdir. Şimdi dolayısıyla Hanefilere göre bile düşünseniz çok çok mekruh işlemiş olacaksınız. Ama karşı gelirseniz, fitne çıkarsa ne olacak? Çok daha beş beter olacak yani. Onun için bu gibi konularda fitne çıkmasın diye, yani o noktayı dikkate almak daha önemlidir. İtaat daha önemlidir. Hacdaydık, sene 90. Bir kafileyle gittik. 3 otobüs, 4 otobüs gitmiştik. Şimdi buradan giderken önce Medine'ye uğramıştık. Sabah namazına denk geldi. Sabah namazını kıldık. Ondan sonra Mekke'ye gittik. Hacı yaptık. Geri geldik Medine'ye. İşte orada 8 gün kalıp 40 vakit namaz kılacağız. Sünnettir. Ondan sonra Türkiye'ye geleceğiz. 39 vakit kıldık. Yatsı namazını kıldık. Etti 39. Şimdi sabaha da beklesek 40 edecek. Kafilenin başkanı demiş ki, demiş zaten demiş biz daha evvel bir tane kılmıştık. Sabah namazını kılmıştık. Onunla beraber 40 oluyor zaten. Onun için beklemeyelim, gidelim. Geceliğin biraz yol alalım. Çünkü hava çok sıcak. 90 senesinde Temmuz ayı mı neydi, Ağustos mu neydi, yani böyle çok kötü bir sıcak vardı. Bizim otobüsler de klimayı açmaya kıymıyorlardı. Be hey adam, sen bizden fazla para aldın klimalı otobüs diye. Fazla para aldın. Şimdi sen Arabistan'ın çöllerinde bile şu klimayı açmayacaksan Allah'tan kork. O zaman nerede açacaksın? Ekvator bölgesinde bile açmayacaksan. O zaman bu klimayı niye yapmışlar bu otobüse yani? Kafilenin başkanı da o yüzden diyordu yani geceden gidelim biraz mesafe alalım. Yani çölde biraz mesafe almış olalım. Böyle geldi bana bunu dediler hacı emmiler. Ben de dedim ki bir hadis var. Yani o 40 vakit namazla ilgili hadis de buyuruyor ki yani ara vermeksizin diyor. 40 vakit namazı kılarsa birisi benim mescidimde ona şöyle şöyle sevap var, mükafat var. Aralıksız. Yoksa çok adam kılar 40 vakit namazı orada ama aralıksız diyor hadiste. Dedim ki hadis böyle buyuruyor. Gidin bunu kafile başkanımıza söyleyin. Gene söz onun sözüdür. Ama bunu bilsin. Eğer yani kabul ederse sabah namazına kadar bekleyelim, sabaha da kılalım. Öyle gidelim. Ama yok derse, çıkalım derse reis odur, onun sözüne itaat edin dedim. Sen misin bunu söyleyen? Tabi hacı emmiler daha durur mu? Gitmişler kafile reisine her lafı söylemişler, sabah namazını kıldık biz orada, anlayacağınız. Halbuki orada yani diyelim ki o bir sünnettir. Yani kafile reisine itaat etmek daha da önemlidir aslında. Tabi yani 3 kişi bile bir yolculuğa çıksa birisi imam olsun diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla orada imam oysa ona itaat lazım gelir yani. Fakat nerede bizim hacılarda o şey? Dediğim halde böyle yine de itaat etmediler. Sabah namazını kıldık orada. Yani imam niye imam olmuş o zaman itaat etmeyeceksen? İslam yolculukta bile başıboşluğa müsaade etmiyor. İmamın seçilmesi konusu da burada diyor ki bizzat Resulullah tarafından seçilmesi. Halbuki bu söz doğru değil. Yani ilk halife Ebu Bekir Sıddık'ın Peygamberimiz tarafından halife seçildiği doğru değildir. Zaten bir bakıma diyor, bir bakıma böyle olmuştur. Peygamberimiz tarafından seçilmiştir bir bakıma. Şimdi bu şunu kastediyor yani Peygamberimiz son hastalığında kendi yerine namaz kıldıracak birisi gerekli oldu. Kendisi namaz kıldıracak hali kalmamıştı. İşte o zaman Hazreti Ayşe annemize dedi ki, babana söyle namazı o kıldıracak millete. Burada kastettiği şey o yani. Peygamberimiz Müslümanların önüne kendi hayattayken Hazreti Ebubekir Sıddık'ı geçirdi. Hatta o namaz kıldırırken cemaatin önünde kendisi de geldi. Evin odasının kapısını açtı. Yavaş yavaş yürüye yürüye geldi. O da cemaate dahil oldu ve onun arkasında namaz kıldı. Peygamberimizin arkasında namaz kıldı tek insan. Bu bir işarettir ama kesin bir delil de değildir. O yüzden bir bakıma diyor burada. Yani aslında kesin bir delil yok. Şiiler Hazreti Ali'nin imametinin Allah Resulü tarafından tayin edildiğini söylemekle, nasıl ki hata ediyorlar, böyle bir şey mümkün değil, böyle bir şey olsaydı zaten hiç kimse başkasını halife yapmazdı. Yani bu kadar sahabi bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? Eğer bunlar biliyorduysa, buna rağmen Ebubekir Sıddık'ı, sonra Ömer'i, sonra Osman'ı halife seçtilerse, demek ki bu sahabeye güvenilmez. O zaman bunlardan gelen Kur'an'a da güvenilmez. Böyle şey olmaz yani. Yani bunlar demek ki Peygamberimizin emrini bile bile onun emrini çiğneyecek insanlarsa eğer, böyle bir şey düşünemeyiz. Yani bu yanlış bir konuşma. Ebubekir Sıddık'ın imameti şura ile oldu. Müslümanlar tarafından seçildi. Beyat ettiler kendisine. Peygamberimiz benden sonra imamınız odur demiş değil. Hazreti Ömer ölüm namaz kılarken vurulmuştu hani sırtından, hançerlenmişti. Ölürken kendisine senden sonra imam kim olsun dediler. Ben karışmam dedi. Ben zaten bu işten zor kurtuldum, işte ölüyorum, kurtuluyorum dedi. Şimdi ben kendimden sonra kimsenin başını belaya sokamam dedi. Fakat ısrar ettiler. O zaman da kendisi birkaç kişinin ismini söyledi. Dedi ki bunlardan birini seçin. Bunların içerisinde Hazreti Osman da var, Ali de var, başkaları da var. Ve işte bir tanesi, içlerinden birisi kendi hakkını feragat etti ve onu hakem yaptılar. O gitti milletin görüşünü aldı. En çok hangisi isteniyorsa onu halife seçmek için. Ve Hazreti Osman'ı seçti kendisi. Onunki de böyle oldu. Sonra İmam Ali'nin hilafeti de yine aynı şekilde şura ile oldu. Yani İslam'da imamın seçimi aslında şura iledir desek bir kelimeyle yeter. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve şavirhum fil emir buyuruyor. İş hususunda onlarla istişare yap. Bu iş bütün işleri de içine alabilir. Hasreten de büyük işler, savaş gibi, imamın seçimi gibi konularda elbette ki istişare olmasa olmaz. İmamı tabii ki herkes de seçecek değildir. Müslümanların önde gelenleri seçerler. Müslümanların önde gelenleri kimlerdir? Bu hususlar, yani seçim yöntemi bütün tafsilatıyla Kur'an ve sünnette yoktur. Bunlar biraz zamana göre içtihat konusudur. Yani Müslümanlar mesela diyelim ki parlamentoya gönderecekleri milletvekillerini halk seçebilir. Belirli şartlar dahilinde. Bu şartlar kimlerde vardır? Bir konsey tarafından mesela veto edilme hakkı olur. Mesela diyelim ki bir şehirden herkes ben de milletvekili olmak istiyorum diyebilir bağımsız olarak. Zaten İslam'da parti yoktur. Bu milleti bölmektir, parçalamaktır. Milletvekilleri bağımsız olmalıdır. İslam parlamentosunda bütün milletvekilleri bağımsızdır. Bir partinin üyesi olamaz. Orada parti başkanının dediği gibi elini kaldırıp indiremez. Milletvekillerinin bugün yapmış olduğu şey parmak kaldırma indirme. Kendi reylerine göre değil aslında. Partinin aldığı karara göre, grup kararına göre parmak indirme kaldırma görevini vermişler. Milletvekillerinin görevi bu kadar. Halbuki bu gerçek bir özgürlük değildir. İslam milletvekilinin bağımsız olmasını ister, herkes görüşüne göre orada rahat rahat görüşünü ortaya koyar. kimseden de çekinmez. Bunlar halk tarafından seçilirler. Burada bir seçim olabilir. Ama bu adaylar evvela bir konsey tarafından gözden geçirilmelidir. Çünkü halk bunların hepsini tanımaz. Bir konsey bunlar hakkında istihbarat toplayacak bir imkanı vardır. Bu adayların hakkında istihbarat toplanır. Bilgi gelir merkeze. Merkez bunların bir kısmı uygun değildir diye üzerini çizer. Geri kalan seçime girer. Ve seçimde seçilenler parlamentoya gider. Parlamentoda bunlar bir imamı seçerler. İmamı onlar seçer. Yani tıpkı mesela bugün de reis-i cumhuru kim seçiyor? Parlamento seçiyor. Halk seçsin diye bir takım laflar var da, fakat aslında çok da gerçekçi bir şey değil yani bu. İslami sistemde de sonuçta bunu seçecek olan, haddi zatında halktan ziyade işi bilen ehil insanlar seçmeli. Yani kim olmalı devlet başkanı? Halk ne anlayacak ki bundan, mesela kabiliyetli mi değil mi? Ya ne anlayacak yani halk? Ne kadar bilgisi var, yok. Halk tanımaz etmez ki yani reis-i cumhuru. Belki de bugün mesela halk tanısa, belki de reis-i cumhurun bu işe layık olmadığını söyleyecektir. Tanımıyor ama. Ama milletvekillerinin biraz daha tanıma imkanı vardır. O yüzden onların seçimi daha uygun olur. İmamın seçimi yöntemi bu şekilde olur. Yani milletvekilleri aday gösterilir. Aday gösterilir. Bunlar içinden seçimi konsey yapar. Konseyin tamam dedikleri halk tarafından seçilir. Parlamentoya gider. Orada bağımsız milletvekili olur ve bu bağımsız milletvekilleri bağımsız olarak kendi reylerine göre özgürce devletin başındaki insanı seçerler. Bu hususta bazı noktalarında farklı görüşler de olabilir. Bunlar Kur'an ve sünnetle çok açık seçik ortaya konulmuş şeyler değildir. Bunlar içtihada açık alanlardır. İmamın seçimi geçmişte şura ile olmuştu, bunu biliyoruz. İmam seçilirken nasıl birisi seçilmesi daha uygun olur konusuna gelince, elbette ki şartları var ama ondan evvel şunu söylemek lazım. İmamın şartları ayrıca konuşulması gereken bir konu, fakat ondan evvel şunu bilmek lazım. Devletin içinde bulunmuş olduğu durum, Müslümanların içinde bulunmuş olduğu durum, mesela savaş durumuysa, savaşabilecek bir lider gerekir. Ona uygun bir lider gerekir. Yok öyle bir durum yoksa, o zaman çok da öyle savaşçı bir lider olması da gerekmeye de bilir. Biraz da bunun hesabını yapmak lazım. Ve İslam'ın görüşü budur ve Amerika'da aslında, hatta bugün gelişmiş devletlerin birçoğunda buna uygun olarak lider seçimi yapılmaktadır. Bizden öğrenmişler adeta. Bakın bu bizde var, eski kitaplarımızda bile var. Bizden alıyorlar. Mesela Büyük Orta Doğu Projesi'nin birinci basamağı neydi? Savaştı. Birinci basamağı işgaldi. Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali. Büyük Orta Doğu Projesi'nin birinci basamağı budur. Bunun için de Bush gibi Teksaslı kovboy bir adam lazımdı. O yüzden o seçildi. Şimdi Orta Doğu Projesi'nin ikinci basamağına geçildi. İkinci basamakta da artık dünyada Amerika'nın prestiji bittiği için hem ırkçı bir devlet olarak tanınıyor, hem de İslam düşmanı ve zalim olarak tanınıyor. Bunların hepsini birden kırmak için, bu kötü imajı silmek için nasıl bir lider gerekir diye düşündüler. Geçmişi ataları Müslüman olan, göbek adı Hüseyin olan, kendisi de yarı zenci olan böyle bir adam buldular. Ne adı? Barack Hüseyin Obama. Yani göbek adı da Hüseyin olduğunu özellikle belirtiyorlar. Hem yarı zenci, yani biz artık zenci beyaz ayrımını bıraktık, ırkçılığı bıraktık mesajını vermek için. Göbek adı Hüseyin, yani artık biz İslam düşmanı değiliz, yani bunu bilesiniz demek için. Çünkü birinci basamakta, George Bush basamağında, planın birinci basamağında çok prestij kaybetti Amerika. Çok yalan söyledi. Ne Irak'ta kimyasal silahlar bulunabildi, ne bir şey. Çok yalancılığı ortaya çıktı Amerika'nın. Saldırganlığı, zalimliği, işkenceleri, rezaletleri, namussuzlukları, kalleşlikleri ortaya çıktı. Şimdi bütün bunları düzeltebilmek için bir, ikincisi de zaten Büyük Orta Doğu projesinin ikinci basamağı zaten böyle biraz ortamı tekrar yumuşatmayı gerektiriyor. O yüzden ona uygun bir lider, yani Bush'un tekrar seçilmemesinin ya da Bush'un partisinden birisinin seçilmemesinin sebebi bu. Buna göre yeni bir lider tayin ediyor Amerikan derin devleti, gizli devleti. Onu destekliyor. Yani bakıyor, yani Amerikan devleti dünyada nasıl bir imaj oluştu? Kötü bir imaj. Onu tekrar değiştirmek için nasıl bir lider lazım? Ona göre işte aslında bu onların yaptığı caiz değil de, fakat bu siyaset caiz yani. Bu siyaset İslami bir siyaset. Çünkü mesela diyelim ki savaş varsa, mesela yumuşak yapılı, savaştan çekinen, böyle yani çok cesur bir karar verme kabiliyetine sahip olmayan birisi lider yapılırsa o savaşı kaybederiz. Kararsız kalıyor, geç karar veriyor, karar veremiyor. O savaşı kaybedersin. Ama mesela öyle bir durum yoksa, o zaman böyle bir lider de gerek olmayabilir. Biraz daha mesela diyelim ki başka yönlerden daha usta, daha uzman, ama mesela çok savaşçı değil. Ama ve zaten ortamda savaş ortamı değil. O halde bu daha iyi olur denilebilir. Anlaşıldı mı? Yani, ama yani başka özellikler daha üstün. İlmi seviyesi, zekası vesairesi çok daha üstün. Fakat bu yönü biraz zayıf. Zaten de savaş ortamı yoksa o zaman mesele yok. Bunu seçmek daha uygundur. Ama mesela diğer taraftan savaş ortamı olduğunda nasıl bir lider lazımdır? Yani çok zeki olmasa bile, çok diğeri kadar zeki değil, diğeri kadar bilgili değil, diğeri kadar siyaset uzmanı değil, diğeri kadar değil, yani böyle çok vasıflı değil. Ama bunun da asker yönü kuvvetli, savaş yönü kuvvetli, çok kararlı, çok cesur. Düşmanı korkutuyor yani. Adamın hali düşmanı korkutuyor. Öyle bir insan varsa o zaman da o ortamda onu seçmek icap eder. İmamete ehil olmanın şartları vesaire burada anlatılıyor. Bunlar aslında dediğim gibi akaid kitabının çok da konusu değil. İmamın açık olması, imamın beklenen bir imam, yani Şiilerin beklediği 12 imamı kastediyor burada, 12. imamı kastediyor. Böyle bir imam olmaması, imamın gizli olmaması, beklenilen bir imam olmaması filan, bu gibi şartlar, imamın ehil olması, siyaseti bilmesi, idareyi bilmesi vesaire, İslam ahkamını bilmesi ve onları gerçekleştirebilmesi, hükmü, İslami hükümleri tatbik edebilecek bir iradeye ve ilme sahip olması. Bu arada tabi bazı şartlar üzerinde ihtilaf edilmiştir. Mesela İmam Kureyş'ten olmalı mıdır, değil midir? Ekseriyetin görüşüne göre imamın Kureyş'ten olması ve Haşimoğullarından olması vesaire, bu gibi şartlar yoktur. Bu o zaman için Peygamberimizin söylemiş olduğu bir şeydir. İmamlar Kureyş'tendir derken, o günün şartlarında Kureyş Arabistan yarımadasında ya da o bölgede diyelim, Mekke ve civarında en çok sevilen, sayılan bir kabileydi. En büyük kabilelerden biriydi. O yüzden Kabe'nin sahipleri oldukları için bunlar seviliyor, sayılıyorlardı. İmam Kureyş'ten olduğu zaman tüm insanların itaat etmesi daha kolay olacaktı. Ondan dolayı Peygamberimizin öyle dediği. İbn Haldun da bunu bu şekilde izah eder mukaddimede. Yoksa İslam'ın zaten ırkçı olmadığı biliniyor. İslam'da ırkın ehemmiyetinin olmadığını biliyoruz. Peygamberimiz Arap'ın Arap olmayan, Arap olmayan Arap'a üstünlüğü yoktur buyuruyor. Dolayısıyla neden İmam Kureyş'ten olması şart olsun? Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoksa o zaman neden İmam Kureyş'ten olsun? Demek ki burada Peygamberimiz o günün şartlarına uygun olarak bunu söylemiş. Demek istemiş ki yani İmam Kureyş'ten olursa herkes daha çabuk itaat eder. O halde bunu bugün şöyle söyleyebiliriz. Mesela çok küçük bir ırkın ırktan olması saygınlığını azaltabilir. Mesela diyelim ki Türkiye'de mesela nüfusu toplam 500 bin olan bir ırk var diyelim. 100 bin olan bir ırk var diyelim. Mesela şimdi böyle bir ırktan olması onun saygınlığını azaltabilir, tesirini azaltabilir. Ya mesela Türkiye şartlarında diyelim ki imam kimden olmalı? Yani ya Türklerden ya Kürtlerden mesela olabilir. Yani çünkü bunlar daha kalabalıktır. Ama mesela diyelim ki Romenlerden mesela. Yani toplasan 5-10 bin tane Romen varsa Türkiye'de. Şimdi mesela bunlardan olursa insanların üzerine çok saygınlığı olmaz. Çok bir otorite sağlayamaz. Demek ki Peygamberimiz imamlar Kureyş'tendir derken yani en kalabalık ve en etkili ve en saygın olan, büyük olan toplumdan olursa etkili olur manasında hadisi böyle anlamamız icap ediyor. Tabi imamın müçtehit olması, harpten anlaması, basiret sahibi olması, cezalar tatbik edebilmesi, adil olması, akıl bali olması, yani çocuk olmayacak, erkek olması, kadın olmayacak yani, hür olacak yani köle olmayacak ve emrine karşı gelenleri mağlup edebilecek bir otoritesinin ve kişiliğinin olması. Yani asilere karşı gelebilecek, onları mağlup edebilecek bir otoritesinin olması. Çünkü mutlaka birileri imama karşı gelecektir. Onları yenebilecek bir kişiliğe sahip olması. Teslim olmayan bir kişiliğe sahip olması gerekir. Kureyş'ten olması şart değildir. İmamın vazifesi nedir? İmam İslam'ın ahkamını tatbik eder. Hadleri tatbik eder. Askeri teçhiz eder. Orduyla yani ilgilenir, orduyu hazırlar. Ve zekatı toplar. Bunun gibi bir takım hükümleri tatbik etmek ve insanlar arasındaki ihtilafları çözmek, sorunları halletmek, memleketin kalkındırılmasını sağlamak, fakir fukarayı korumak, onları evlendirmek gibi onların sağlık sorunlarını halletmek. Bakın bunlar ta o zaman İslam devletinin ne kadar sosyal bir devlet yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Evlendirmeye varana kadar. Yani imamın vazifelerinden birisi o, birisinin de bu olduğu. Varsa elinde imkan tabii. İmamın vazifelerinin birisinde bu olduğunu görüyoruz. Demek ki sosyal bir devlet anlayışı var yani İslam'ın. İmam azledilebilir mi? İmamın azli günahkar olması sebebiyle olmaz. Çünkü herkesin günahları olur. Ama büyük günahlar işlemişse bundan dolayı azlinde tartışma var. Büyük günah işlemişse ama tabii günahtan günaha fark var. Yani mesela diyelim içki içmiş, o da büyük günah. Şimdi bundan dolayı azledilir mi? Tevbe etmiş ise azledilmez görüşü daha hakim olan görüştür. Ama mesela diyelim ki hırsızlık yapmış imam. Mesela diyelim ki devletin malını çalmış. Bizim bugüne kadarki tecrübelerimiz de şunu gösteriyor ki hırsızlar hırsızlığı bırakmıyorlar. Zina eden zinayı bırakabiliyor. İçki içen içkiyi bırakıyor. O yüzden de onlara değnek cezası var iken, hırsıza el kesilmesi cezası kalıcı bir ceza, kalıcı bir ceza. Eli kesildiği zaman iş bitiyor. Ama yediği dayak 3 gün sonra acısı geçer gider. Allah neden hırsıza böyle bir kalıcı ceza veriyor? Çünkü hırsızların tanınmasını istiyor. Eli kesik oldu mu tanınıyor. Ve çünkü bir daha yaparlar. Çünkü hırsızların hırsızlığı bıraktığı pek görülmemiştir. Tıpkı hainler gibi. Hainler bir kez daha hıyanet edecektir yani. Bir kez etmişse bir kez daha eder. Çünkü hıyanet bir alışkanlıktır. Bırakamaz. Can çıkar huy çıkmaz demişler ya atalar. Bunlar huydur yani, ahlak değil. Ahlak değişebiliyor ama huy değişmiyor. Kişilik bozukluğu. Normal bir insan hırsızlık yapmaz. İçki içer, zina eder ama hırsızlık yapmaz. Bu başka bir şey yani. İmamın mesela hatası, suçu mesela böyle bir şeyse, bu adam gene yapacaktır. O yüzden derhal azledilmesi yetkili organlar tarafından gerekir. Ama başka bir günah işlemişse onlar dediğim gibi tartışmalı. Eğer imam adil değilse, mesela şehvetlerine dalmış, devlet meseleleriyle uğraşmaktan çok kendi nefsinin peşinde koşan birisi ise, bunun azdi gerekir. Veya itikadına şüpheler oluşmuşsa, İslam'dan şüphe ediyorsa, bu da duruma göre, tevili mümkün mü değil mi ona göre, duruma göre yani şüphesi hakikaten şüpheyse, hakikaten kendini kafir yapacak bir şüpheyse, o durumda azdi gerekir yine. Yani onu ulema o zaman inceler. Bedeninde bir noksanlık hasıl olursa, hisleri mesela, yani diyelim ki akıl ve göz noksanlığı ve uzuvların noksanlığı veya tasarrufta noksanlık, yani bunların aklı yoksa tabii ki çıkartılır. Körse tabii ki görevini yapamayacağından dolayı bu makamdan azledilir. Ama mesela burnu koku almıyor diyelim. Bundan bir şey olmaz. Kulağı diyelim duymuyor. Yani duymuyor ama kendisine yazıyla da olsa sorabilirler. Eğer çok tamamen duymuyorsa ve bu görevlerin yapmasına engel oluyorsa, yani görevin yapmasına cidden engel ise bu gibi noksanlıklardan dolayı görevden azledilebilir. Ama yine de görevini o eksikliğe rağmen yapabiliyorsa görevde kalır, çünkü seçimle başa gelmiştir, görevini yapabilir. Bir de bu tasarruftaki noksanlığı ve mesela birisi imama hakim olmuş. Aslında imam başkası olmuş yani. Hani imam kendisi gibi göründüğü halde aslında imam kendi olmaktan çıkmış. Yapısı biraz aciz yapılı. Daha çok tabi olmaya meyilli. Tabi olunacak bir insan olmaktan ziyade tabi olacak bir insan hali var. O yüzden de mesela etrafındaki vezirlerden birisi, mesela bakanlarından birisi mesela, adeta onun üzerinde bir tahakküm kurmuş, Hıcır deniyor buna. Bir tahakküm kurmuş ve artık imam onun dediklerini yapıyor yani. Eğer o kişi adil bir insan ise, imam zayıf diye o hakim olmuş ama kötülük yapmıyor, güzel şeyler yapıyor, Allah rızası için çalışıyor, imamın eksikliğini kapatıyor ise, o durumda gene imam azledilmez. Ama öyle değilse, adam devleti ele geçirmiş, halifenin üzerinde bir makam gibi olmuş, istediğini yapıyor ve yaptıkları da kötü şeyler ise, o zaman tabii imam buna engel olamıyorsa, bundan dolayı görevden alınması icap eder. Veya imam mesela esir alınmış ise, O durumda da imamın görevi biter, ama kısa süreli bir esaret ise görevi devam eder. Görevden alınamaz. Görevden alındı mesela, ondan sonra diyelim ki düşman serbest bıraktı. Bu durumda artık eski görevine devam edemez, çünkü yeni bir imam tayin edilmiştir. Ama o tekrar görevi ona devrederse o başka. Bak, kendisi ben imamım diyemez, çünkü yeni imam seçilmiştir. Mesela şu anda PKK'cılar kendilerinin imamı olan APO'yu bırakmıyorlar. Halbuki uzun süre, hatta müebbet bir hapis aldığı halde hala diyorlar ki o dedi ki partide şeyi istifa etmeyin, milletvekilliğinden istifa etmeyin, devam dedi, devam ediyoruz diyorlar. Bunu böyle açıklıyorlar kasıtlı olarak. Demek istiyorlar ki yani müebbet hapis de olsa bizim hala reisimiz odur. Yani aslında siz yani bizimle sadece görüşüyorsanız da sonuçta onunla görüşmek zorundasınız demeye getiriyorlar. O hapiste kaldığı müddetçe barış tam sağlanmayacak, bunu bilin demeye getiriyorlar. Bir bakıma biz ona borçluyuz. O bu işi başlattı, hareketin başı odur. Ona karşı vefa borcumuz vardır, onu bırakmayız demek istiyorlar. Veya başka bir takım şeyler de söylemek istiyorlar. Her neyse. Yani hapiste olduğu halde hala imam odur diyorlar. Müebbet hapishemde olduğu halde. Ondan talimat alıyoruz diye adam açık açık söylüyor. Ahmet Türk açıklama yaparken ne dedi? Sayın Öcalan da dedi böyle istedi dedi. Yani bunu kasıtlı söylüyor. Başbakan da diyor ki talihsiz bir açıklama. Yani adam biliyor talihsiz bir açıklama olduğunu. Bunu bilerek yapıyor. Yani demek istiyor ki biz hala ona bağlıyız. Sen ne dersen de en de sonunda onu da hapisten çıkaracaksınız. Çünkü biz yoksa bu hadiseleri bitirmeyeceğiz. Aslında yapmak istedikleri şeylerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tükürdüğünü yalatmak istiyorlar yani. Yani mağlupsunuz demek istiyorlar. En sonu onunla görüşeceksiniz. Görüşmezseniz gene bu iş bitmeyecek. Çünkü biz onun emrindeyiz. Dağ kadroları onun emrinde. Dolayısıyla o çıkmadığı müddetçe dağ kadrolarına yine talimat verir. Devam edin der. Asker öldürmeye, polis öldürmeye. O zaman siz en sonu gene gidip onun ayağına gideceksiniz. İyisi başından gelin, bu işi kabul edin. 10 sene yattı yeter. Bu kadar yattı artık. Gelin onunla masaya oturun, onu da çıkartın. Hiç olmazsa 3-5 sene sonra çıksın artık demek istiyorlar. Uzun lafın kısası, yani kahır altında hapishanede olsa da yine de imamımızdır demeye devam ediyorlar.